Ayrım 20.
Şimdi Ankara'da Mustafa Kemal'i çok yoğun bir iş programı bekliyordu. Bu işlerin en önemlisi seçimi yenileme önergesinin Büyük Millet Meclisi'nde kabulüyle başladı. Zor olmuştu gerçi ama olmuştu işte. Bu arada kurulacak yeni partinin Halk Fırkası hazırlıkları da hızla ilerliyordu. 27 Mart 1923 günü Mustafa Kemal, Çankaya'da Rauf Orbay Bey ile İsmet Paşa'yı birlikte kabul etmiş, onlara barışın imzalanması için ikisinin anlaşmasının şart olduğunu ısrarla anlatmış. İsmet Paşa'dan bu konuda sağlam bir güvence almış, Rauf Bey'i de adam akıllı yumuşatmıştı. Bütün bunlar Paşa'yı da yoruyordu ama sonunda İsmet Paşa Lozan'a döndü, müzakere ve tartışmalar yeniden başladı. Bu bir ümitti. Ne var ki mecliste İsmet Paşa muhaliflerini kolay kolay susturmak da mümkün değildi. Nitekim 23 Mayıs 1923 günü Lozan'dan şu telgraf geldi. Hükümetle aramızda esasta anlaşmazlık vardır. Uyuşma olmazsa dönüş mecburiyetinde ve kararındayım. Başkanlık makamında bulunan sizin bu fevkalade zamanda umumi vaziyeti yakından izlemenizi diliyorum. Ama Lozan'da konuşmalar yürüyor, çetin ve çetrefil geçitlerden geçmesine rağmen olumlu kararlar alınıyordu. İsmet Paşa Temmuz ayının 19'unda Mustafa Kemal'e son kez soruyordu. Eğer hükümet kabul ettiğimiz şeylerin reddinde ısrarlı ise bunu bizim yapmamıza imkan yoktur. Mustafa Kemal aynı gün İsmet Paşa'ya şöyle sesleniyordu. Hiç kimsede tereddüt yoktur. Kazandığınız başarıyı en temiz ve samimi hislerimle tebrik etmek için usulen imza olduğunun bildirilmesini bekliyoruz. İsmet Paşa bu yüreklendirmeye verdiği cevap unutulmaz bir duyarlılığın ifadesidir. Her zor zamanında Hızır gibi yetişirsin der İsmet Paşa. 4-5 gündür çektiğim azabı tasavvur et der. Sana bağlılığım bir kat daha artmıştır der. Ve sonunda Lozan Barış Anlaşması imzalanır. 3 gün sonra anlatılmaz bir güre yorgunluğundan kurtulan Gazi, Latife Hanım'ı alarak İzmir'e hareket ediyor. Bu yine kısa bir gezidir. Gazi ve eşi 2 Ağustos'ta Ankara'ya dönmüşler, 13 Ağustos'ta da Mustafa Kemal ikinci kez meclis başkanlığına seçilmiştir. 11 Eylül 1923 ise Halk Fırkası başkanlığına seçildiği gündür. Heyecanlı, yoğun, başarılı olaylar birbirini kovalıyor. Bugünlerde Latife Hanım doğal olarak onun birinci sorunu, konusu, ilgi merkezi değildir, olamazdı da. Sonunda 13 Ekim 1923'te Gazi Paşa bir projesini daha gerçekleştirmiş ve Ankara resmen Cumhuriyet'in başkenti olmuştur. Annesine o günlerde yazdığı mektupların birinde evliliğin gerçekten ne kadar güç bir sanat olduğunu belirleyen Latife Hanım, Çankaya Köşkü'nde kendini oyalayacak işler icat etmekle meşguldür. Çünkü Mustafa Kemal bütün gücünü yeni seçim hazırlıklarına vermiş, Çankaya sofrası her gece kuruluyor, görevliler, ilgililer, yakın arkadaşlar her gece o sofrada toplanıyor, her gece içkiler içiliyor, şakalar, bazen kavgalar, darılmalar, bazen şarkılar, türküler, gırla gidiyor. Latife Hanım bu sofralara çok ender katılıyor, katıldığı zaman da çok az kalıyor. Mustafa Kemal bu sıkışık dönem için ondan özür dilemiş ve yalnız kalmana üzülüyorum demiş diye yazıyor bazı kaynaklar. Latife Hanım'ın buna cevabı, yalnız kalmaktan korkmam paşam ama yalnız bırakılmaktan nefret ederim olmuş. O günlerin birinde Vakit gazetesinde çıkan bir yazısında Latife, Bekir Hanım, Latife Hanım'ın İstanbul'dan mebus seçilmesini öneriyor ve paşa ve eşi birlikte okuyorlar bu yazıyı. Latife Hanım'ı bu öneri çok heyecanlandırmış ama paşasının olaya soğuk bakması da onu aynı derecede üzmüş, hatta öfkelendirmişti. Neden? Her konuşmasında kadın haklarından söz eden Gazi Paşa, bu inancında samimi değil mi yoksa? Yoksa Latife'yi mi milletvekilliğine layık görmüyor? Soruyor bunları. Kendine de, ona da. Ama Latife Hanım konu üzerinde ne kadar ısrar ederse etsin, Mustafa Kemal fikrini değiştirmemiştir. Kadınlar elbette meclise girmelidir ve girecekler. Ama benim karım, hayır, bu bence münasip değil. Latife Hanım gibi cüretli, atak bir kadının, hele kendi söz konusu ise zaman ve zemin yoklaması yapmasına ve o günün koşullarını düşünmesine imkan var mıydı? Sonuçta genç kadın bu yasaklamayı çok zor kabul etmiş, bir kez daha lafını etmemekle birlikte herhalde hiç unutamamıştır. Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Seçim yapılmış, yeni meclis kurulmuş, sonuç Mustafa Kemal'in beklentisine en yakın biçimde alınmıştı. 26 Ekim 1923 akşamı Gazi kabineyi Çankaya Köşkü'nde toplantıya çağırdı. Bu toplantıda başvekil Fethi Okyar'ın istifası karara bağlandı. Ertesi sabah haber gazete manşetlerinde yer alacaktı. 28 Ekim gecesi Çankaya'daki akşam yemeğine Latife Hanım da katıldı. Son derece heyecanlıydı. İçi içine sığmıyordu. Çünkü o akşam yemeğinin gündemini biliyordu. Sevgili paşası niyetlerini önce eşine heyecan ve içtenlikle anlatmıştı. Latife Hanım bu sebeple birkaç kez mutfağa inmiş, yemeklerin o akşam yaşanacak olayların şanına yakışır gibi olmasına özen göstermişti. Mustafa Kemal arkadaşlarına yemekten sonra anayasanın teşkilat-ı esasiye bazı maddeleri üzerinde çalışacağını bildirmiş, yeni başbakan adayı olduğu söylenen İsmet Paşa'yı da bu çalışmaya davet etmişti. İsmet Paşa bu daveti bekliyordu. Sofrada seçim heyecanı, seçim dedikoduları, yeni seçilenler, bu kez meclise giremeyenler hakkında konuşmalar sürüp giderken Mustafa Kemal bıçağını eline aldı, doğruldu, derin bir nefes aldıktan sonra hafifçe tabağına vurarak ''Beyler'' dedi. O da heyecanlı, kaşları çatılmış ama gözlerinde güleç bir ifadeyle arkadaşlarına bakıyordu. Çıt çıkmıyordu şimdi yemek salonunda. ''Beyler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz.'' Tek tek herkesin yüzüne bakarak durumu kontrol ediyordu. Şimdi sofradakiler yıldırım çarpmış gibi kala kalmıştı. Neden sonra beyinlerde şok yaratan bu haberi alkışlamak birilerinin aklına geldi ve yemek odası bir anda sanki patladı. Mustafa Kemal uygun bir süre bekledikten sonra açıklamasını sürdürdü. ''Türkiye devletinin hükümet şekli cumhuriyettir. Bunu anayasamıza yarınki meclis toplantısında koyduracağız. Hazırlıklarımızı bir kere daha gözden geçirmemiz lazım.'' Gerçekten de iki arkadaş bütün bir gece süren çalışmalarını sabah ezanları okunurken bitirebildiler. İsmet Paşa Mustafa Kemal'in ısrarı ile Çankaya Köşkü'nde kaldı, birkaç saat uyudu. Türkiye Büyük Millet Meclisi 29 Ekim 1923 günkü toplantısında bu öneriyi onurlu, heyecanlı, yürekten alkışlarıyla, oy birliğiyle ve yaşasın cumhuriyet sözleriyle kabul etti. Aynı meclis yeni cumhuriyetin yeni cumhurbaşkanını da oturuma katılan 158 milletvekilinin ortak ve gizli oylarıyla seçti ve Mustafa Kemal ilk cumhurbaşkanı oldu. Alkışlar, gözyaşları ve heyecan sürüyordu. Yaşanırken bütün bu olayların şiddeti, yoğunluğu, izlenimi elbette çok daha başka türlü etkiliyordu insanı. Ama şu anda olduğu gibi yazarken insan ne kadar da kolay olmuş demekten kendini alamıyor. Ama acaba gerçekte bütün bunlar anlatıldığı gibi kolay mı olmuştu? Olabilir miydi? Bütün askeri ve politik savaşların dışında tarihin en uzun ömürlü ve büyük günler yaşamış bir imparatorluğu son bulmuş bir hanedan iktidarı sahneden çekilmişti. Varlığı o hanedana ve imparatorluğun kılıç artığına bağlamış birçok insan, birçok kuruluş, birçok olay yeni cumhuriyet karşısında nasıl vaziyet alacağını kestirememişti henüz. Bu tereddüt grupları içinde Mustafa Kemal'in bazı yakın arkadaşları da vardı. Bunlar onun yüreğindeki ve aklındaki hedef ilkeye ayrı düşüyordu şimdi. Bütün etkenlerin getireceği zorluklar, gerilim ve yorgunluklar vardı. Mustafa Kemal daha ilk günden bütün bunları biliyordu. Biliyordu ki Halide Edip Hanım'a ''Asıl savaş şimdi başlıyor, şimdi birbirimizi yiyeceğiz.'' demişti büyük taarruzun ertesi gecesinde. Ama ne olursa olsun imkansızlar mümküne dönüşmüş, temel ilkelerde hedefe ulaşılmıştı. Cumhuriyetin gerçekleşmesinden iki gün sonra İsmet Paşa başbakanlığa atandı. Hükümet kuruldu. Tebrikler kabul ediliyor, telgraflar, mektuplar yağmur gibi yağıyor, ziyaretçiler sıra sıra Çankaya Köşkü'nün kapısında. Büyük olaylar yaşanıyor. Bu hengamede Latife Hanım, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı eşi olarak durumu yerine layık bir biçimde yürüttü. Mutluydu. O günün koşulları altında yeryüzünün hemen de tek önemli kadınıydı. Bütün hayal ettikleri bir bir gerçekleşiyordu. Birinci kadındı şimdi. Sadece sırada değil, sevgide de birinci kadın oydu. Latife Mustafa Kemal. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk cumhurbaşkanının saygıdeğer eşi. Bu kolay elde edilebilir bir özellik, bir ikram değildi elbette. Hele 24 yaşını yaşayan bir kadın olarak. Şimdi onun yapacak pek çok işi vardı. Cumhurbaşkanlığı köşkü bu makama layık bir yöntemle işlemeliydi artık. Herkes bu çarkın dönüşü içindeki yerini bilmek zorundaydı. Laubalilikler sona erecek, batılı ülkelerdeki geçerli sistem ayrıntılarıyla Çankaya'ya da yerleşecekti. İşte bu amaçla köşkte birçok değişiklikler yapılıyor, odalar değişiyor, mobilyalar yenileniyor, bahçeler onarılıyor. Bu arada yaverlerin, konukların, hizmet personelinin köşkle, cumhurbaşkanıyla, hanımefendiyle ilişkileri yazılı protokol maddeleriyle belirtilmeye çalışılıyordu. Ve bütün bunlar işin temelinde Mustafa Kemal'i çeşitli sebeplerle huzursuz ediyordu. Çoğu zaman paşa mizacı bağlamında dişini sıkar, bu tür huzursuzlukları dile getirmemeye çalışırdı. Latife Hanım'ın ev içi etkinliklerinde iyi niyetinden emindi. Ama bazı talihsiz girişimlerde oldu ki bunlar paşa tarafından anında reddedildi, iyi kabul görmedi. Bu ayrıntılara Mustafa Kemal ile Latife Hanım hakkında yazılmış hemen bütün kitap, dergi ve makalelerde rastlamak mümkün. Gerçi yazılanların hemen hepsinde kesin kaynaklar gösterilmiyor ama gene de yadsıyamayacağımız bir gerçek var ortada. O günlerin Ankara'sında hemen her evde bu evliliğin ve de baş gösteren geçimsizliğin dedikoduları kulaktan kulağa dolaşıyor. Fısıldanırken de elbette bazı abartmalar yapılıyor ya da gerçekler bazen kasıtlı olarak saptırılıyor. Söz gelimi Latife Hanım'ın akşam yemeklerinde bir oda orkestrasının Gazi'ye yemek müziği çalması konusundaki projesi var. Hanımefendi o günlerin imkanları çok kısıtlı Ankara'sında böyle bir orkestrayı buldurmuş da. Ama anlaşılan birçok şey gibi bu orkestrada derme çatma bir şey. İyi niyetinden kimsenin şüphelenmek hakkı olmayan bu proje, orkestranın ilk deneme gecesinde başarısızlığa uğruyor ve Mustafa Kemal bütün gayretine rağmen bu sürpriz orkestraya ancak 15-20 dakika sabredebiliyor, sonra şakaya vurup işi hafifletmeye çalışarak, ''Çocuklar'' diyor, ''Yahu bir kömürcü hafız plağı yok mu? Getirin de onu dinleyelim bari.'' Latife Hanım belki de bu kömürcü hafızı tanımıyordu bile. O sofralarda Latife Hanım'ın varlığından huzuru kaçanlar bıyık altından gülerek belki de adamı sahiden kömürcü zannetti hanımefendi diye ahkam kesiyorlardı. Huzuru kaçanlar dedik. Latife Hanım'dan huzuru kaçanlar, sıkılanlar giderek artıyordu bir bakıma. Bu bizce biraz da doğal bir sonuçtu. Latife Hanım'la Mustafa Kemal'in yakın çevresi arasında frekans tutturmak o kadar kolay değildi. Çünkü öyle farklı iki yapılaşmayı bir anlaşma düzeyine oturtmak, bir uyum alanında sorunsuz bir birliktelik kurmak kolay kolay düşünülemezdi. Latife Hanım önce soyu sopu, sonra dede baba serveti, bu servete dayalı olarak kurulan yaşantı biçimi. Uşaklıgil dükkalığı adeta. Ailenin yarı ömrü Avrupa'da geçiyor. Ailenin kızları yabancı diller öğreniyor, okuyor, güzel at biniyor, kaç göç olaylarını atlayıp geçmişler hemen de. Latife'nin ayrıca ailenin genç kızları arasında seçilmişliği var. Cüretli, atak, kendi yasalarına göre yaşamayı seven, insanın gözünün içine bakarak her istediğini konuşabilen, bilgili olduğu kadar da görgülü. Üç dilde rahatça yazıp okuyan, iki dilde rahatça konuşan, zeki, esprili, hazır cevap bir genç kadın. Artık şimdi Mustafa Kemal'in eşi. Kocası dolayısıyla sahip olduğu mevkinin bütün imkanlarını kullanmaya kararlı. Kullanıyor da. Bu kadın Çankaya Köşkü müdavimlerinin elbette rahatını kaçıracaktır. Çünkü bütün bu nitelikler karşı takımda ister istemez tuhaf kompleksler uyandırıyor. Latife Hanım yeni cumhuriyetin önerdiği çağdaş Türk kadını örneğiydi bir anlamda. Ama erkeklerin bu örnekle anlaşabilmesi için genlerinde yaşayan ve en az 500 yıllık bir geçmişin ağırlıklarını taşıyan bazı alışkanlıkları içlerinden söküp atmaları gerekiyordu. kadın erkek ilişkilerinde imparatorluğun geleneksel kurallarıyla yaşayan erkeklerin batılı anlayışın uzun yıllardır savaşını sürdürdüğü yeni bir sisteme hop diye geçivermesi elbette zordu. Onlar Mustafa Kemal'le birlikte bir imparatorluk devirmiş, Mustafa Kemal'le birlikte yeni bir cumhuriyet kurmuş, onunla birlikte savaşmış, çadırdan çadıra, siperden sipere atlamış, aynı sofralarda şarkı söylemiş, kavga etmiş, kafayı bulmuş bir takımdı. Onlara bir emir gelecekse Mustafa Kemal'den gelebilirdi, gelirdi. Onlar da bu emir karşısında mum gibi olurlardı. Ama hanımefendinin emirleri, kuralları, kısıtlamaları, yasakları bu takıma gizli, açık, tabii çoğu alttan alta baş kaldırıyordu. Rahatsız olmuşlar, yıllar yılı süren düzenleri bozulmuş, araya ufacık tefecik bir kadın girmişti. İşte bu muhalefet, Latife Hanım'ın yalnız kalmasına, yalnız kaldıkça sertleşmesine, insanları ürkütmesine, istemediği hatalar yapmasına, hatalar yapması da Mustafa Kemal karşısında puan kaybettirmesine sebep oluyordu. Yaverlerin paşanın huzuruna gidip çıkışını ve köşk içindeki görevlerini belirleyen yazılı protokol Mustafa Kemal'in eline geçtiğinde yukarıda saydığımız etkenleri çok iyi bildiği için paşa bu protokolü karısına uzatmış ve "Latifeciğim," demişti. "Benim onlara her zaman her yerde ihtiyacım var. Sen istersen bu protokolü kendi arkadaşlarınla ilişkilerinde kullan. Ama bizim ilişkilerimize lütfen karışma." Mustafa Kemal bu olayları Salih Bozok dışında hemen hiçbir arkadaşıyla konuşmamıştır. Yazılı metinlerde ve bizim kişisel mülakatlarımızda hiçbir emare yok bunun için. Böyle olması da doğaldır. Yalnız böyle bir gerçek var ki o da şu: Latife Hanım konusunda bir olumsuzluk havası yaratılmıştır. Her iki tarafın, hem çevrenin hem Latife'nin acemiliği ve deney eksikliği nedeniyle bu olumsuzluk havası büyümüş ve yerleşmiştir. Sonunda aslında gereksiz bulduğu bu gayretkeşlik olaylarından sıkılan Mustafa Kemal, ayrıca kendini anlatamamanın da verdiği ek sıkıntılarla evinde adam akıllı huzursuz günler yaşamaya başlamıştır. Özellikle her gün yer değiştiren ve yenilenen eşya yüzünden kaçıyor huzuru. Çünkü o yıllara kadar Mustafa Kemal nerede yaşamışsa oradaki her eşyanın koyduğu yerde durmasını istiyor. Buna alışmıştır. Onun için bu düzenlemenin belli bir amacı ve anlamı da vardır. Ayrıca o da tıpkı Latife gibi evinde bir değişiklik olacaksa eğer bunu kendi yapmayı yeğliyordu. Kendi seçmek, kendi istediği yere koymak, kendi düzenlemek. Bu konuda Fikriye ile yaşamak ve anlaşmak kolaydı. Çünkü Fikriye kendi zevklerini hiç öne sürmemiş, kendi yalnız paşanın istekliklerini yapmakla mükellef görmüş, onu hiç yormamıştı. Latife'nin ise belki de aklına bile gelmiyordu ev düzenlemesini Mustafa Kemal'e sormak ya da danışmak. Hatta belki de her yaptığının paşa tarafından beğenileceğine dair bir inancı da vardı. Ama bir gün aralarında geçen ufak bir tartışma sırasında geçen sözlerden Mustafa Kemal tuhaf bir şey sezinledi. Bunu fark edince durum büsbütün karıştı. Köşkte yapılan bütün değişikliklerin acaba Fikriye'nin elinin değdiği her şeyi ortadan kaldırmak, silip yok etmek gibi bir amacı da mı vardı? Belki de hiç fark etmeden bilinçaltı bir dürtüyle böyle oluyordu bütün bunlar. Mustafa Kemal'in o günler evindeki rahatı huzuru böyle böyle zedelendi. Evlilikten karısına sık sık şikayet eder oldu. "Benim gibi bir insanın evlenmesi meğer ne zormuş," diye. "İnsanın kendi evinde kendisini misafir gibi hissetmesi," diye. Ama aynı şikayetlerle cevap veriyordu Latife de paşasına. "Gerçekten evlilik sanıldığından da zormuş," diye. Latife Hanım, Mustafa Kemal ile olan ilişkisinde sınır tanımayan duygularının değil de o güzel aklının yönlendirmesiyle hareket edebilseydi, bu büyük meydan savaşını hiç kuşkusuz kazanacaktı. Çünkü özellikle Fikriye Hanım sorununda Mustafa Kemal aslında onun yanındaydı, karşısında değil. Ve mantıklı bir düşünce için Mustafa Kemal'in Fikriye Hanım'a gösterdiği özen, dikkat ve şefkat, onun bu konuda suçlu değil, erdemli bir erkek olmasını açıklıyordu. Akıllı ve hesaplı bir kadın bu anlayışı gösterebilir Fikriye Hanım'a karşı böylesine açık seçik tavır almaz, Mustafa Kemal'e karşı da onu anladığını ifade ederek dost ve arkadaşça bir tavırla hem evliliğini hem kadınlık haysiyetini korurdu. Bu konu yüzünden ikisi de birçok müşküle düştüler, oysa birçok laf söz altında kaldılar. Mustafa Kemal Latife Hanım'ı tercih edip onunla evlenerek Fikriye Hanım'la olan ilişkisini bitirmişti zaten. Gerçi onu zaman zaman Latife'nin hırslı, öfkeli çıkışları sırasında arıyor olabilirdi. Ama Fikriye'ye karşı Mustafa Kemal'de egemen olan asıl duygu, bu zarif kadına karşı içinde taşıdığı güçlü bir vefa borcuydu. Latife Hanım bunu anlayamadı. İkinci İzmir birlikteliği. 11 Kasım 1923 günü Çankaya'da öğle yemeğinden sonra Mustafa Kemal arkadaşlarına biraz yürümek istediğini söyledi. Salih Bozok, Recep Zühtü ve Kılıç Ali emri alınca hemen Mustafa Kemal ile birlikte bahçeye çıktılar. Ankara sonbaharının ılıman, hafif sisli, güzel bir günüydü. Açık hava hepsine iyi gelmişti. Paşa bastonuna dayanarak iki adım önden yavaş yavaş yürüyordu.